Ayrım 19.
Şüphesiz ki Ahmet Bey bu kişiyi mensup olduğu sanat ekolüne veya dünya görüşüne uygun bir üslupla uyarır. Şimdi Ahmet Bey'in kuyrukta önüne geçen kişiye verebileceği tepkilere bakalım. Klasik tepki, sıraya geç kardeşim. Ne o klasik tepki? Şeker kardeşim, sıraya geçiver. Realist tepki, sıra var. Sürrealist, gerçeküstü. Sallandıracaksın bunlardan iki tanesini Kızılay'da, bak bir daha yapıyorlar mı? Romantik, beyefendi galiba sırayı görmediniz. Naturalist, sırana geç. Modern, efendim insanımız eğitimsiz, halbuki Avrupa'da. Postmodern, sıraya geç lan ayı. Mutabakatçı, acelesi olmasa öne geçmezdi, üzmeyin garibi. Devrimci, altyapı sorunları çözülmeden halkımız sıraya geçmez. Devrim olunca herkes hizaya gelecek. Kaderci, bırakın geçsin ya, 2 dakika fazla beklesek kıyamet mi kopar? Kısmetse hepimizin işi görülür. Felsefeci, septik, kuşkucu. Ön ve arka kavramları izafidir. O tarafın ön taraf olduğuna kim karar verdi? Öne geçtiğini zanneden aslında arkaya geçmiş olabilir. Kantçı, efendim algılanmayan şeyler yok demektir. Bakmayın o tarafa, adam yok olur. Kötümser varoluşçu, herkes bir gün ölecek. Onurlu bir şekilde bekleyin. O adam da ölecek. İyimser varoluşçu, sıkmayın canınızı. Şu anın tadını çıkarmaya çalışın. Bakın ne güzel, hayattasınız ve önünüze geçiyorlar. Hümanist, insanlık bir bütündür. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Birimiz öne geçince aslında hepimiz öne geçmiş gibi oluyoruz. Roller. Günlük yaşamda açıkça fark edelim veya etmeyelim, toplumun bizden beklediği ya da bizim talip olduğumuz pek çok rolümüz vardır. Bir yerde memur, bir başka yerde amir olmamız gerekir. İş yerinde yönetilen apartmanımızda yönetici rolü oynayabiliriz. Birilerine karşı anne baba, birilerine karşı evlat veya torun rollerini üstleniriz. Bir yerde alıcı, bir başka yerde satıcı olabiliriz. Çok büyük gayret gösterip hiçbir rol almadan yaşamak belki mümkündür. Ama bugüne kadar bunu başaranı görmedim. Galiba Robinson'un bile rolü rolleri vardı. Yeniden İnsan İnsana adlı o ilk ve muhteşem kitabında Doğan Cüceloğlu'nun da belirttiği gibi iletişim kurmamak da aslında bir tür iletişim sayılabilir. Benzeri şekilde roller de toplum yaşamının o denli önemli bir parçası ki bütün rollerden uzak durmayı da aslında bir tür rol alma sayabiliriz. Yani eğer ki toplumdan uzaklaşıp tek başınıza yaşamayı tercih ederseniz bir anlamda bu dünyada yalnız adam rolünü tercih etmiş sayılabilirsiniz. Eğer bir insan doğuma büyüme bir ıssız adalı ise, toplumla hiç tanışmamışsa, dile ve benlik bilincine sahip değilse rolsüz de sayılabilir. Ancak ıssız ada karikatürlerindeki nice kahraman gibi sonradan bir ıssız adaya düşmüş kişilerin de en az birer rolleri vardır. Genelde bir grup içinde belli bir pozisyonda bulunan kişiden beklenen işe, davranışlara rol adı verilir. Çeşitli rol tanımlarıyla ilgili olarak Not B'ye psikolojide rol kavramının tarihçesi, rol kuramları, Moreno'ya göre rol sınıflamaları konusunda ise Sosyometri ve Psikodrama adlı kitabıma bakılabilir. Moreno'ya göre rol. Psikolojide, özellikle sosyal psikolojide rol ayrıntılı olarak incelenir. Ancak rol dendiğinde aklıma öncelikle Moreno geliyor. Moreno tüm davranışlarımızın temelinde eylemin ve eylemin bir uzantısı olan rolün bulunduğu görüşündedir. Moreno'ya göre roller benden çıkmaz, ben rollerden çıkar. Kısacası önce rol vardı. Moreno'nun yaklaşımında rol çok önemli bir kişiler arası yaşantıdır. Toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Hatta sosyal yaşam rollerden ibarettir. Sosyal etkileşim ortamında ortaya çıkan roller, toplumsal yaşamın gözlenebilir üniteleridir. Rol, varoluş etkileşimi ve rollerimizin önemi. Var olma şeklimiz sahip olduğumuz rollerle yakından ilişkilidir. Toplumdan dolayısıyla rollerden soyutlanmış bir varoluş mümkün gözükmüyor. Toplum ile varoluş düzeyimiz arasında varlığımızı şekillendiren önemli bir uyuşmazlık var. Toplum varoluşumuza omuz verip destekler. Fakat bir yandan da varoluş düzeyimizi baltalar. Toplum olmadan dil ve benlik bilinci kazanamayız. Bu noktada bunları kazanmamıza yardımcı olan toplum, varoluşumuza önemli katkıda bulunmaktadır. Fakat aynı toplum otantik yaşamımızı, spontanlığımızı, yaratıcılığımızı bastırmaya çalışarak, gülmemizi, yaşama sevinci duymamızı engelleyerek, varoluş kalitemizi düşürmeye çalışır. Birey kendisini geliştirerek, toplumla uzlaşarak, uyumlaşarak, topluma boyun eğmelidir demiyorum, bu ikilemden kurtulabilir, yaşamda bir üst satıra geçebilir. Toplumsal roller ile varoluş düzeyimiz arasında da uyuşmazlık vardır. Roller de bir yandan varoluşumuza destek olurken, bir yandan da doğallığımızı engeller. Önümüze rutin yaşantılar çıkarıp anı yaşamamızı güçleştirir. Rol ile kişi arasındaki etkileşimleri üç grupta toplayabiliriz. Bunlardan ilk ikisi sağlıksız, üçüncüsü sağlıklıdır. Şöyle, A. Kişi rollerinin esiri olabilir. Sanırım pek çok kişi bu kategoriye giriyor. Kişiler toplumun kendilerine verdiği rolleri sergiliyorlar ve bu rollerin dışında ben diyebildikleri bir varlıkları olmuyor. Kişi rollerinden sıyrıldığında adeta geride bir şey kalmıyor. Örneğin Ahmet Bey'e sen nesin diye sorsanız ben müdürüm, ben mühendisim, ben babayım der. Ahmet Bey'in kafasında sadece Ahmet şeklinde bir tanımlama yoktur. Psikodrama yaparken insanlar bazen sahip oldukları roller içinde kaybolduklarını, bu benim diyebildikleri bir varlıklarının ortada gözükmediğini hayretle görüyorlar. Bir insana bahçesinde ne olduğunu sorsanız size ağaçlar, çiçekler ve bir havuz bulunduğunu söyler. Bütün bunları mümkün kılan, bütünleştiren bir tane de bahçe alanı, insanın varlık alanı gibi bulunduğunu unutmuş gözükür. Ağaçlar, çiçekler yoksa bahçede yokmuş gibi gelir. Benzeri şekilde birçoğumuz rollerimizin dışında bir varoluşumuz bulunduğunu, rolleri edinebilen ve şekillendirebilen bir varlık olduğumuzu unutmuş gözükürüz. Aslında kişi ve rolleri bir bütündür. Bunları birbirlerinden soyutlamamak gerekir. Ancak kişi edindiği rolleri kaybettiği zaman ayakta kalabilmek için ben diyebildiği bir şeye, belki de sadece bir ben rolüne, bir öz varlığa sahip olmalıdır. Bir bardak suyu kana kana içtiğiniz zaman öğretmensiz veya hekimsiz bu suyu içmezsiniz. Sadece siz bu suyu içersiniz. İşte bu sizi, bu öz varlığınızı yitirmemeniz, fark etmeniz gereklidir. Eğer böyle yaparsanız emekli olunca rahat edersiniz. Çalışırken sahip olduğu rol kişinin bütün öz varlığını gölgelemişse, bu kişi emekli olunca kendini adeta çıplak hisseder. Öğretmen, mühendis, müfettiş rolü gitmiştir. Şimdi nasıl yaşayacağını bilmemektedir. Bu duruma düşmemek için çeşitli rollerimizden ayrı, rollerimizden azade bir varlığımız da olduğunu fark etmeliyiz. Rollerimizden sıyrıldığımızda bu varlığımıza dayanarak yaşayabilecek şekilde kendimizi eğitmeliyiz. Bu konuda psikodrama içinde kişilerin rol atomlarını sergilettikten sonra bilişsel yaklaşımdan da yararlanarak RUE, Rolle Uzlaşma Egzersizi adlı bir egzersiz geliştiriyorum. B. Kişi rollere kayıtsız kalabilir. İnsanlar bazen kendilerini tüm toplumsal rollerden soyutlamaya çalışabilirler. Bu durum belirgin bir tercihin sonucu olabileceği gibi bir ruhsal hastalıktan da kaynaklanıyor olabilir. Sonuç şüphesiz ki sağlıksızdır. C. Kişi rollerden yararlanarak varoluş düzeyini yükseltebilir. Belli bir varoluş düzeyine ulaşmış kişi, toplumun kendisine sunduğu rollere kendi varoluşunun damgasını vurur. Böylece varoluş düzeyini daha da yükseltebilir. Kendisini ve çevresini fark edebilen, üst düzeyde anlamlandırabilen, bütün bunların sorumluluğunu alabilen ve anı yaşayabilen bir insan, belirli bir varoluş düzeyine ulaşmış demektir. Bu insan rollerine kendi damgasını vurabilir. Yani rollerini toplumun kendisine empoze ettiği şekilde değil, kendine özgü bir üslupla sergileyebilir. Adeta rollerine can katar. Kitabın 10. bölümünde de belirtildiği gibi, işini yapmaz, işini yaşar, rollerini sergilemez, rollerini yaşar. Rollerinin gereğini fark ederek, coşku duyarak yerine getirir. Böylece varoluş düzeyini daha yükseltir ve rolleriyle uzlaşmaya hazır olur. Eğer kişi rollerinin esiri ise her rol özgürlüğü kısıtlayan bir baş belasıdır. Ama eğer ki kişi rollerine can katıyorsa her rol yeni bir fırsat, yeni bir imkan demektir. Diyelim ki bir aktör Hamlet'i oynarken yalnızca ustasından gördüklerini tekrarlıyor. Bu aktör rolünün esiri sayılır. Her sahneye çıkış onun için rutin bir yaşantı haline gelebilir. Başka bir aktör rolünü kendisine özgü yorumlayarak, kendi damgasını vurarak sergiliyorsa, her sahneye çıkış onun varoluş düzeyini yükseltebilecek yeni bir fırsat demektir. Bu aktör kendi varoluş düzeyini yükseltirken, izleyicilerinin varoluş düzeylerini de yükseltir. Benzeri şekilde bütün rollerimizi, örneğin öğretmen, avukat, psikolog rollerimizi yalnızca bizden beklenen kalıplar içinde de yerine getirebiliriz ya da bu rollere can katarak, kendimizin ve çevremizin varoluş düzeyini yükselterek de yerine getirebiliriz. Seçim özgür irademize kalmıştır. Rol çatışmaları. Bir insan sahip olduğu varoluş biçimlerinden, diğer bir ifadeyle sergilediği rollerden ötürü kendi içinde veya başkalarıyla iletişim çatışmaları yaşayabilir. Rollerden kaynaklanan kişi içi veya kişiler arası çatışmalar konusunda ayrıntılı bilgi edinmek için İletişim Çatışmaları ve Empati adlı kitabıma bakılabilir. Günlük yaşamımızdaki iletişim çatışmalarımızın önemli bir bölümü, belki de tamamı rollerin sergilenmesi sırasında ortaya çıkıyor. Örneğin iş yerlerinde rollerin yeterince tanımlanmaması çatışma yaratabilir. Pek çok kişi işe girerken, kanunlarda, yönetmeliklerde kendisinden beklenen işle ilgili ne tür bir rol tanımı yapıldığını okumuyor. Ne yapması gerektiği konusunda kulaktan duyma bilgilere, tahminlerine dayanarak işe başlıyor. Bu tavır ise zaman içinde hayal kırıklıklarına, çatışmalara yol açıyor. Kişilerin en azında iş ortamlarında yeterince var olmalarını engelliyor. Belli ortamlara özgü rollerin her yerde herkese karşı kullanılması çatışma yaratabilir. Rol katılığı adını verdiğimiz bu durumda yine rollerden kaynaklanan bir varoluş sıkıntısı yaratır. Rol katılığı belli ortamlara özgü rollerin her yerde herkese karşı kullanılması durumunda ortaya çıkar. Diyelim ki müfettişsiniz. Teftiş ettiğiniz insanlara karşı mesafeli olmanız, onlarla fazlaca yakınlık kurmamanız ve ciddi olmanız üstadlarınız tarafından size öğretildi. Eğer teftiş ortamlarında böyle davranırsanız uygun olabilir. Ancak bu davranış biçimini, yani mesafeli, ciddi, yüzü gülmeyen insan rolünü her yerde herkese karşı sergilemeye başlarsanız varoluşunuzu yaşamakta zorlanabilir, çatışmalara girebilirsiniz. Ya da diyelim ki öğretmensiniz. Öğretmen rolünüzü her yerde herkese karşı sergilediğiniz zaman yine sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum benim başıma geldi. Bir süre önce birkaç dostum beni kendilerine bir öğrenci gibi davrandığımı söyleyerek uyardılar. Dikkat ettim. Meğer kendilerine bazı sözlerimi altını çizerek 2-3 defa tekrarlıyormuşum. Sınıfta öğrencilerime bir sözü yavaş yavaş 2 defa söylemek not tutmalarını ve öğrenmelerini kolaylaştırıyor olabilir. Fakat aynı şeyi özel sohbetlerde yaptığım zaman karşımdaki kişi muhtemelen kendini kötü hissedecektir. Oyunlar. Oyun, psikolojinin, sosyolojinin, antropolojinin, biyolojinin, tarihin, sanat tarihinin, eğitim istatistiğin ilgilendiği bir konu olmuştur. Oyunlara ilişkin pek çok tanım, pek çok görüş var. Örneğin Erik Berne'nin transaksiyonel analizinde oyun kavramı önemli.
Erik Berne'nin oyunları için kendi kitaplarına veya Akkoyun'un Transaksiyonel Analiz adlı konuyla ilgili değerli kitabına bakılabilir. Ancak bu bölümde oyun konusuna yalnızca Huizinga'nın görüşleri açısından değineceğim. Homo ludens, oyuncu insan. Oyun dendiğinde çoğunlukla aklımıza çocuksu bir etkinlik gelir. Oyun çocuğu, çocuk ise oyunu çağrıştırır. Oysa 1930'lu yıllarda Hollandalı bir tarihçi olan Huizinga'nın oyunla ilgili ilginç bir kitabı yayımlandı. Huizinga bu kitabında Homo ludens, oynayan insan kavramını ortaya atarak oyunun insan yaşamının ve kültürün temel öğesi olduğunu ileri sürmekteydi. Huizinga, Homo sapiens, düşünen insan, Homo faber, alet yapan insan kavramlarına Homo ludens, oynayan insan kavramını eklemiştir. Huizinga'ya göre oyun kültürden doğmaz, kültürler oyundan doğmuştur. Kısacası oyun kültürden önce gelir. Bu noktada Moreno ile Huizinga arasındaki paralelliğe dikkat çekmek isterim. Moreno'ya göre rol kültürden önce gelir. Huizinga'ya göre de oyun kültürden önce gelir. Bu iki bilim insanı yaklaşık aynı yıllarda muhtemelen birbirlerinden habersiz, birbirine çok benzeyen görüşler ileri sürmüşlerdir. Huizinga'ya göre pek çok hayvan türünde oyun görülür. Örneğin yavru köpekler birbirleriyle sürekli boğuşurlar. Ancak bu boğuşmalarda can yakma yoktur. Birbirlerini hafifçe ısırırlar. Hayvanlardaki oyunların iki temel işlevi olabilir. Hoş vakit geçirmek ve gelecekteki kavgalara hazırlanmak. Huizinga'ya göre henüz çeşitli kültür kalıplarının oluşmadığı dönemlerde de insanlar oyunlar oynuyorlardı. Örneğin ava katılmayanlara avın nasıl geçtiğini oyun drama yoluyla anlatıyorlardı. İnsanların oynadıkları bu oyunlar zamanla kültürleri ortaya çıkardı. Örneğin hukuk, takas, ticaret, sanat, bilim, çeşitli ritüeller, törenler, folklor, spor, çeşitli yarışmalar, şans oyunları, kökeni oyun olan gelişmiş toplumsal oyunlardır. Eski çağlarda oyun, kültür ve uygarlık bir bütündü. Zamanla bu bütünlük bozuldu ve oyunun toplumsal yaşamdaki işlevi azaldı. Varoluşumuzda oyunun işlevi. Huizinga kültür ürünlerine dönüşmemiş saf nitelikteki oyunun özelliklerini şöyle sıralıyor. 1. Oyun kişilerin gönüllü olarak katıldıkları bir etkinliktir. Bu özelliği oyunu eğlenceli kılar. 2. Oyun gerçek yaşamdan ayrılmış bir zaman ve mekan kesitinde oynanır. 3. Oyun belirli bir ekonomik çıkar için oynanmaz. 4. Oyunun kendi içinde kuralları vardır. Huizinga'nın sıraladığı bu özelliklere şunları eklemek istiyorum. 5. Oyundaki nesneler, kişiler ve eylemler sembollerle ifade edilebilir. 6. Her oyun işbirliği, rekabet boyutunda yer alır. 7. Her oyunda iletişim vardır. Oyun iletişim becerisini geliştirir. 8. Oyuncuların önceden belirlenmiş veya kısmen spontan gerçek yaşamdaki rollere benzer rolleri vardır. Bu yönleriyle oyunlarda kişilere, özellikle çocuklara rol eğitimi verilir. Bunun yanı sıra değerler öğretilir. Oyun oynamak başlı başına bir değerdir. Her oyun içinde ayrıca en az bir tane değer vardır. 9. Oyun oyunculara yaşamdan coşku duyma, spontan ve yaratıcı olma şansı verir. 10. Oyun oyunculara yaşamın kontrol edilebilir bir parçasını sunar. Bu parçayı kontrol etmek oyuncuların gerçek yaşamdaki sorunlarla baş etme becerilerini geliştirebilir. Yukarıda sıralanan özelliklerine baktığımız zaman oyunların insan yaşamında önemli işlevlere sahip olduğu açıkça görülmektedir. Oyunun temel işlevlerini 3 ana grupta toplamak isterim. 1. Oyun, iletişim, rol ve değerler konusunda kişilerin eğitim gördükleri, beceri geliştirdikleri bir etkinliktir. 2. Oyun, oyuncuların yaşamdan coşku duyma, spontan ve yaratıcı olma potansiyellerini geliştirir. 3. Oyunculara kontrol edilebilir bir yaşam kesiti sunan oyun, onların gerçek yaşamdaki sorunlarla baş etme becerilerini de geliştirir. Örneğin deprem ve benzeri travmaları geçiren çocuklar, bir süre sonra bu travmayla ilgili oyunlar oynamaya başlarlar. Bu durum onların yaşamdaki güçlüklerle uzlaşma çabalarının göstergesidir. Oyun ile yaşamı, işi bütünleştirmek. Yukarıda da belirtildiği gibi oyunda coşku vardır, spontanlık ve yaratıcılık vardır. O halde oyunun çocuklara özgü bir şey olduğunu zannederek oyundan uzaklaşan yetişkinler var olmak için çok güçlü bir destekten kendilerini yoksun bırakıyorlar demektir. Günlük yaşamla oyunu akılcı bir şekilde birleştirebilen kişilerin var olma kalitelerini büyük ölçüde yükseltecekleri inancındayım. Günlük yaşamla oyunu birleştirmenin iki temel yolu olabilir. Birincisi işimizi görev edindiğimiz şeyleri yaparken bundan bir oyun oynarcasına keyif alacak şekilde kendimizi eğitmektir. Bu konuyu bir sonraki bölümde işini yapma, işini yaşa başlığı altında ayrıntılı şekilde tartışacağız. Günlük yaşamla oyunu birleştirmenin yolu ise yaşımız her ne olursa olsun arada bir oyunlar oynamaktır. Bu oyunlar tavla veya kağıt oyunları gibi yetişkinlerin alışa geldikleri rutin oyunlar olabilir. Ancak daha da iyisi, yüreğimizin derinliklerindeki duyguları ve istekleri fark ederek çocukluğumuzda kalmış oyunları arada bir oynamaktır. Yetişkin yaştaki okurlarıma sormak istiyorum. Çocukluğunuzda keyifle bilye oynar mıydınız? Eğer cevabınız evet ise ve şimdilerde bilye oynamaz olmuşsanız size sormak istiyorum. Bu akşam evinizde halının üzerine oturup bilye oynamaktan sizi kim alıkoyuyor? Bilyeler mi küçüldü yoksa siz mi büyüdünüz? Yarın bir avuç bilye alıp bilye oynamaya ne dersiniz? İleride gelişmek ana başlığı altında yaratıcılığı tanımlarken, yaratıcı kişinin bir yetişkin gibi akılcı, veri toplayıcı ve bir çocuk gibi spontan, meraklı, coşkulu olması gerektiğini ileri süreceğim. Özel yaşamımızda ve işimizde kendini geliştiren ve yaratıcı bir insan olmak istiyorsak, oyundan zevk alan içimizdeki çocukla irtibatı kesmememiz gerekir. Burada yetişkin ve çocuk kavramları günlük dilden farklı anlamda, kişisel roller, benlik durumları anlamında kullanılıyor. Bu yüzden büyük harfle yazıldı. Halk arasında ağır oturaklı olmak pek makbuldür. Ancak bana öyle geliyor ki fazla ağır oturaklı olanlar oturup kalırlar. Oysa oturmayı, yürümeyi ve bir çocuk gibi koşmayı dengeli bir şekilde becerenler oturup kalmazlar, ilerlerler. Eğer içimizden gelen ile aklımıza geleni dengelemeyi becerirsek, ne zaman oturacağımıza ve ne zaman koşacağımıza karar vermemiz güç olmaz. Değerler. Sosyal yaşamın çehresini oluşturan bir başka önemli öğe ise değerlerdir. Zaman zaman şu tür cümleler kullandığımız olur. Ben yalan söyleyemem. Yaşlılara saygılı olmak gerekir. Yetim hakkına el uzatmamalı. Çimleri, çiçekleri koruyalım. Bizleri bu ve benzeri cümleleri söylemeye iten şey sahip olduğumuz değerlerdir. Yalan söylememek, saygılı olmak, haram yememek veya doğayı korumak, sahip olduğumuz çok sayıdaki değerlerden birkaçıdır. Değerlere ilişkin felsefede ve psikolojide yapılan bazı tanımlar ve sınıflamalar, not C'de ve not D'de görülmektedir. Mevcut tanımları bir milim ileri götürerek değerleri şöyle tanımlamak istiyorum. Kişilerin kendileri ve başkaları için anlamlı buldukları eylemlere, davranışlara ve bu eylemleri üreten şemalara değer denilir. Eğer yardım etme etkinliğini kendiniz için ve başkaları için anlamlı buluyorsanız, yardım etme davranışı ve bunun arkasındaki şema sizin için bir değerdir. Pek çok değer türünden söz etmek mümkündür. Örneğin güzel, çirkin gibi estetik değerlerden, iyi kötü gibi ahlaki değerlerden, haz acı gibi hazcı değerlerden, sevap günah gibi dini değerlerden, doğru yanlış gibi mantıksal değerlerden söz edilebilir. Değerlerin işlevi. Değerler sosyal yaşamda, dolayısıyla bireylerin yaşamlarında vazgeçilmez bir yere sahiptir. İnsanların gruplar oluşturabilmeleri, bir arada yaşayabilmeleri için bazı değerlere sahip olmaları gereklidir. Bilindiği üzere sosyolojide genelde grup, belli bir amaç için bir araya gelen insanlar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu durumda grupları oluşturan kişiler, ortak anlamlar, amaçlar ve değerler etrafında buluşurlar. Gruplar içindeki anlamlar, amaçlar ve değerler arasında karşılıklı etkileşim vardır. Şöyle ki, daha önceki bölümlerde tartışıldığı üzere anlam ve amaç arasında ilişki vardı. Anlamlı bulduğumuz şeylere ilişkin amaçlar edindiğimizden söz etmiştik. Bu bölümde ise anlamlı bulduğumuz davranışları ve şemaları değer diye tanımladık. Bu durumda birkaç insan bir grup oluşturabilmek için anlamlı buldukları şeylere, davranışlara, şemalara sahip olmalıdırlar. Yani grup oluşturabilmek için amaçlara ve değerlere sahip olmalıdırlar. Böyle olunca bir grup oluşması için gerekenlerden birisi de anlam, amaç, değer üçlüsüdür.